Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta sizlerle Mülk Suresinin 3 ayet-i kerimesini okumuştuk, anlamaya çalışmıştık. Bu ayetlerde Rabbimiz kafirlerin peygamberlere alay sadedinde onların söylediklerini küçümsemek için şu kıyamet ne zaman kopacak bize haber verin diyerek bir sözünü nakletmişti. Sonra da Rabbimiz peygamberlerine kul diyerek onların ağzıyla şöyle söylemesini emretti. Onun bilgisi sadece Allah'ın katındandır. Kıyametin ne zaman kopacağını sadece Allah bilir. Ben ise sadece bir uyarıcıyım. Peygamberler insanlar arasından seçilmiş, Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara ulaştıran varlıklar. Onların bilgisi Allah'ın kendilerine öğrettiği kadar. Onların yapması gereken işler Allah'ın çizdiği sınırlar dahilinde. Dolayısıyla peygamberlerin kendilerine bildirilmeyen bir şeyi bildirme hakları yok. Böyle bir güçleri, imkanları yok. Yine Allah'ın çizdiği sınırların dışına taşma, o sınırın dışında insanlara Allah'ın söylemediği bir şeyi ekstra olarak söyleme güçleri, imkanları, vazifeleri yok. Rabbimiz kıyamet gününü, kıyamet saatini Cebrail aleyhisselam dahil hiçbir meleğe, hiçbir peygambere bildirmemiş. Nitekim daha önce Cibril hadisinde bu konuda kıyametin ne zaman kopacağı hususunda soru sorulan kimse olarak ben, soruyu soran kimse olarak senden yani Cebrail'den daha fazla bilgi sahibi değilim diyor Peygamber Efendimiz. O halde insanların en şereflisi olan Peygamber Efendimiz, meleklerin en üstünü olan Cebrail aleyhisselam bile kıyametin vakti saati hakkında malumat sahibi değilse, bugün insanların kıyametle ilgili farklı farklı tarihler koymaları, şu saatten önce kopmaz, bu saat gelince muhakkak kopar, daha 100 yıl var, 300 yıl var, 3000 yıl var diye tarihler konuşmaları tamamen racmen bil gayb, yani karanlığı taşlamak demek. Bu manada ne insanların, ne cinlerin, ne de meleklerin tam, kesin, tartışmasız bir bilgisi yok. Rabbimiz bu ilmi, kıyametin ne vakit kopacağı ilmini kendisine saklamış. Başka hiç kimseye bu hususta herhangi bir malumat vermemiş. Zaten buradaki ayetlerde peygamberimize kıyamet saatini soran kafirler, o hususta bilgi sahibi olmak, ona göre kendi hayatlarına çeki düzen vermek için bu soruyu sormuyorlar. Onların sorma sebebi daha çok peygamberimizin söylediği hakikatleri dile dolamak, bunlarla alay etmek, kıyamet dediğin şey de neymiş diye onun üzerine bastığı, üzerinde adeta titrediği hususları alelade dile sakız etmek. Bu manada basite indirerek insanların kalplerindeki iman edilecek hakikatleri küçümsemektir. Bugün okuyacağımız ayetlerde de işte bu hakikatleri küçümseyen ve müminlerin iman ettikleri hususlarla dalga geçen o kâfirlere verilecek cevaplar var. Bu cevapların ilkini geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Orada Rabbimiz kıyamet günü bir an önce gelmiş ve şu an yaşanmaktaymış da orada kâfirler o felaketi gördükleri an nasıl kıvranıyorlar onu gösteren bir tablo şeklindeydi. Şimdi bugün işleyeceğimiz ayetlerde de Rabbimiz kul kul kul diyerek kâfirlere Peygamber Efendimizin nasıl hitap etmesi gerektiğini, onların sorularına, söylediklerine, alaylarına, hakaretlerine nasıl cevap vermesi gerektiğini öğretiyor. Bu da Kur'an-ı Kerim'in bir üslubu. Rabbimiz daha önceki hayatında kitap bilmeyen Peygamber Efendimiz'e bir kitap indirmiş ve hiç bilgisi olmayan hususlarda bir muallim olarak, bir mürebbi olarak Peygamber Efendimiz'i donatmıştır. Böylece almış olduğu o ilim ve hikmetle, o terbiyeyle Peygamber Efendimiz kâfirlerin her türlü hilelerine, desiselerine, tuzaklarına meydan okumuş, onların her türlü sorularına engin bilgisiyle, Allah'ın lütfettiği ilimle cevaplar vermiş ve bu cevaplar o devirde onları tatmin ettiği gibi, susturduğu gibi, aradan yüzyıllar geçtiği halde binlerce, on binlerce, milyonlarca insanı da ikna etmiştir. Günümüzde hala insanlara büyük bir ufuk, büyük bir bilgi taşımaktadır. Burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hitaben kul diye başlayan bu üç ayet-i kerimeyi inşallah şimdi okuyalım ve ardından Mülk suresinin son ayetlerini okumuş olarak bu sureyle ilgili tefsir ve yorum mütalalarımıza son vermiş olalım. Bu surenin 28, 29 ve 30. ayetlerinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Estaizu billah. Kul eraeytum in ehlekeniyallahu ve men ma'ye ev rahimene femen yücirul kafirine min azabin elim. Kul huverrahmanu amennâ bihi ve aleyhi tevkkelnâ fesete'lemûne men huve fî dalâlin mübîn. قُلْ اَرَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحَ مَاءُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. De ki, Allah beni ve beraberimdeki müminleri helak etse veya bize merhamet etse, bu onun bileceği bir iştir. Peki, söyler misiniz bana, ya kafirleri can yakıcı azaptan kim kurtaracak? De ki, o Rahman'dır. Ona inandık ve yalnız ona güvenip dayandık. Bu sebeple kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu yakında siz de öğreneceksiniz. De ki, söyleyin bana, eğer suyunuz yerin dibine çekiliverse, size kaynağından akıp duran yeni ve tatlı bir suyu kim getirebilir? Muhterem dinleyicilerim, bu ayetlerde, yani Mülk suresinin 28, 29 ve 30. ayetlerinde gözümüze hemen ilişen pek çok hakikat var. Bunlardan bir tanesi, Allah Peygamber Efendimiz'e ve müminlere nasıl muamele edeceği hususunda bir boşluk bırakıyor. Allah beni ve beraberimdeki müminleri helak etse veya bize merhamet etse diye. Yani iman etmiş olmak insana ölüm anında veya öbür dünyada mutlak bir kurtuluş garantisi vermiyor. İnsan hayatının belli bir döneminde mümin olduğu zaman daha sonraki dönemlerinde de kesinlikle mümin olarak kalacaktır garantisi yok. O yüzden insanların imanın bir lütuf olduğunu bilmesi, bu en büyük lütfun korunması için elinden gelen her türlü gayreti göstermesi gerekiyor. Bu Allah'ın büyük bir lütfudur. İnsana sonsuz bir saadet yurdu olan cennete girme imkanını bahşedecek büyük bir nimettir. İnsanın da böyle bir nimetin kadrini, kıymetini bilmesi gerekir. Kaybetmemek için gayret göstermesi gerekir. Bu manada mümin olmak, mümin kalmak için bir garanti teşkil etmiyor. Aynı şekilde mümin olup günahlara batan, farklı yanlış yollara giren insanlar da var. Bu da mümkün. Böyle bir durumda da Allah o kişiyi gerek bu dünyada gerekse ahirette çeşitli şekillerde uyarabilir, cezalar verebilir. Fakat müminlerin Allah'ın rahmetine mazhar olması, cennete kavuşması veya müminlerin felakete sürüklenmesi, yaptıkları hatalar sebebiyle, Allah'ın imtihanı sebebiyle çeşitli sıkıntılara düşmüş olması tamamen Allah'ın takdiridir, O'nun ilmidir. Bu manada Allah'ın müminlere karşı olan tavrı, onlara karşı helaki veya rahmeti kafirlerle ilgili bir fark oluşturmaz. Allah'ı inkar eden, küfrü, isyanı seçen ve böyle bir hayat yaşayan kafire müminin başına gelen şeyler hiçbir şekilde onun, o kafirin durumunu, konumunu değiştirmez. Allah kafirlere bu dünyada zorlu bir hayat yaşatacağı gibi iç dünyasında bilhassa ahirette de onlara büyük bir hüsran, büyük bir pişmanlık, büyük bir ceza vardır. Büyük bir felaket onları beklemektedir. Müminlerin başına gelen bir takım sıkıntılara, dertlere bakıp bununla avunan, bununla kendilerine malzeme üretmeye çalışan kafirler kendilerini bunlarla teselli etmesinler. Asıl kendi başlarına geleceği düşünsünler. O felakete adım adım yaklaşırken başkalarının başına gelen şeylerle avunmasınlar. Hemen peşinden kul huverrahmanu amennâ bih. De ki o Rahman'dır, biz ona inandık ve aleyhi tevekkelnâ ve biz ona tevekkül ettik, bağlandık. İşte hayatı yedi kudretinde, kudret elinde devam ettiren Allah-u Teala'dır. Onun bir ismi de Rahman'dır. Rahman olan Allah bu manada mümin olsun, kafir olsun bütün kullarına lütfunu eksiksiz, kat kat fazlasıyla vermektedir. Rahman kelimesini kafirler de, o dönemdeki müşrikler de bilmekteydi. Bu manada onların bildiği bir isimle Peygamber Efendimiz hitap etmekte, Rahman olan Allah'ın kendi şirklerine, küfürlerine rağmen onlara ikram etmeye devam ettiğini, onlara nimetlerini vermeye devam ettiğini haber vermektedir. İşte biz o Rahman'a sizin de bildiğiniz, tanıdığınız, sizi de doyurup, yedirip içiren, kafirsiniz diye sizi ihmal etmeyen o Allah'a inandık. Ve aleyhi tevekkelne ve biz ona tevekkül ettik. Bütün işlerimizi ona havale ettik. Üzerimize düşen iman gibi, ibadet, kulluk gibi işleri yaptıktan sonra bu dünyada başımıza gelebilecek her türlü imtihanı, her türlü gücü, sıkıntıyı, belayı ona havale ederek, ona sığınarak aştık, aşıyoruz. Biz böyle bir hayat yaşıyoruz. Siz de onu inkar ederek, Rahman'ı hiçe sayarak, onun emrettiğinin dışına çıkarak bir hayatı tercih ettiniz. Bu hayatla devam ediyorsunuz. Bakalım hangimizin hayatı, daha doğru hangimizin hayatının sonunda mutluluk var? Hangimizin tercihi Rahman olan Allah'ı daha çok razı edecek ve o Rahman olarak sizin de bildiğiniz, tanıdığınız Allah hangimize mükafat verecek, hangimizi cezalandıracak? Son olarak 30. ayet-i kerimede de yine kul diye başlayan bu ayette, eğer Allah yerin dibinden akıp gelen suları kesiverse, siz hayat sürmek için o lazım olan suyu nereden bulacaksınız? Çöl ikliminde düşünürsek, yağmurun yağmadığı, çok nadir yağdığı bir yerde Allah onların hayatta kalabilmesi için, bitkilerin beslenebilmesi için, hayvanların yine su bulabilmesi için yerden farklı ölçeklerde kuyularla tatlı su çıkarmıştır. Böylece o sulardan gıdalanan, beslenen bitkiler, hayvanlar ve onlardan istifade eden insanlar canlı olarak hayatını sürdürebilmektedir, devam edebilmektedir. Şayet Allah yeri tamamen kurutmuş olsa, gökten zaten yağmur yağmıyor, böyle bir durumda o çöldeki insanlar nasıl ayakta kalabilecek, nasıl hayatta kalabilecek? Fakat Rahman olan Allah onların suyunu kesmiyor, onların bu dünyada küfürleri, nankörlükleri sebebiyle rızkını kesmiyor. Herkes bir yol tutturmuş gidiyor. Fakat o yolun sonunda kimin daha doğru, kimin haklı, kimin daha güzel yaşadığını işte Rabbimiz haber verecek. Bu manada surenin ilk ayetiyle son ayeti arasında da böyle bir uyum var. İlk ayetinde hatırlayacağınız üzere Rabbimiz ölümü ve hayatı hangi kulunun daha iyi amel yapacağını görmek, göstermek ve tespit etmek için gerektiğinde, bak ben sana hayat verdim, sen de bu hayatı şöyle yaşadın, bu tercihleri kendin yaptın, işte senin hayatının semeresi diyerek önüne koymak için bu hayatı nasip etmiş, böyle bir imtihan dünyası meydana getirmiş. Biz de bu dünya imtihanında, dünya yolculuğunda Allah'a giden, sonu Allah'a varan bu yolculukta nasıl yaşayacağımızın şahitleri oluyoruz. Kendimiz kendimize şahit oluyoruz. Diğer insanlar bizim hallerimize, sözlerimize şahit oluyorlar. Melekler bizim diğer insanların görmediği hallerimizi görüyor, kayda alıyor. Onlar bizim şahidimiz oluyor. Ve Rabbimiz meleklerin dahi göremediği kalp alemimizdeki niyetlerimizi, gaybın gaybı olan hususlarda diğer varlıkların muttali olamadığı bilgilerimizi biliyor ve işte bütün bu bilgiler bir gün toplanacak ve bizim önümüze konacak. İşte o gün kim daha güzel yaşamış, kim daha doğru yolu bulmuş, kim hidayet üzere, kim dalalet üzere bir yol tutturmuş, bunu hep beraber göreceğiz. Ama o an artık her şeyin ortaya döküldüğü, hiçbir gizli halin kalmadığı o gün her şey için çok geç olacak. Mühim olan bu dünyada o dehşetli günün, o kaçınılmaz sonun hazırlığını yapmak, bu dünyadan öbür dünyaya azık biriktirmek. İşte tam da bu konuyla ilgili bir başka hadis-i şerif, geçtiğimiz hafta da benzer bir hadis-i şerif okumuştuk. Şimdi hadisi okuyalım, üzerinde tekrar konuşmuş olalım. An Aişete radıyallahu anha enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal. İza na'se ahadukum ve huve yusalli felyerkut hatta yezhebe anhun nevm. فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. متفق عليه. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: sizden biriniz namaz kılarken uyku hali bastırırsa kendisinden bu hal gidinceye kadar yatsın. Çünkü uykulu vaziyette namaz kılan kimse, belki de bilmeyerek istiğfar edip Allah'tan bağışlanma dileyeceğim derken, kendisine söver, beddua eder. Bu hadis-i şerif bu ifadelerle Buhari'nin vüdu babında, Müslim Müsafirin babında yer almakta. Ayrıca Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace'de de benzer rivayetler var. Muhterem dinleyicilerim, geçtiğimiz hafta buna benzer bir hadis-i şerif üzerinde durmuştuk. Bu hadis-i şerifte Enes radıyallahu anh'tan gelmişti. Mescitte iki direk arasında bir ip gerilmiş ve Zeynep bin Cahş'ın gece ibadet ederken bu ipe dayanarak, yaslanarak namaz kıldığı, gece ibadeti, teheccüd kıldığı haber verilmişti. Peygamberimiz bu ipi çözdürmüş ve böyle bir eziyet halinin doğru olmadığını ashabına öğretmişti. Burada da yine benzer bir hadis. Hazreti Ayşe, Peygamber Efendimizin en sevdiği hanımı, hanımlarından birisi olan Hazreti Ayşe naklediyor. Muhtemelen onun şahit olduğu veya bizzat kendisine Peygamberimiz bunu söylemiş. O da belki gece vakti uykulu uykulu ibadet etmeye çalışmış, uzun süre namaz kılmış. Peygamberimiz de gerek onu uyarmak babından, gerekse ümmeti uyarmak babından şöyle buyurmuş: sizden biriniz namaz kılarken uyku hali bastırırsa kendisinden bu hal gidinceye kadar yatsın. Muhterem dinleyicilerim, bu hal, bu uyku hali özellikle gece ibadeti bahsinde önemli. İnsanlar farz vakitlerinde zaten çok fazla yorgun olmuyorlar. Sabah namazı olsun, akşam ve yatsı namazları olsun, çok insanın halsiz kaldığı dönemler değil. Fakat gecenin bir vakti kalkmak, o serin, tenha, kimsenin görmediği, duymadığı bir anda saatlerce ibadet etmek, insanı yorabiliyor, uykusunu getirebiliyor. O sessizlik halinde, o Allah'la buluşma halinde bedeninde kendi zaafları ortaya çıkabiliyor. Bu manada geceyi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere bölmek lazım. Buhari'de başka hadis-i şeriflerde Peygamberimizin gecenin üçte birine kadar ilk üçte birinde yattığı, daha sonra kalktığı, uzun süre namaz kıldığı, sonra gecenin son altıda birinde tekrar sabah namazı öncesinde istirahat ettiği haber verilmekte. Her ne kadar Rabbimiz ona diğer insanlardan farklı bir takım özellikler vermiş olsa da, onun mesela savm-ı visal, peş peşe oruç tutmak gibi uzun süre bir takım ibadetlere takatinin yetmesi gibi bir takım meziyetleri olsa da, Peygamber Efendimiz de sonuçta bir insan. Onun da yemeye, içmeye, uykuya ihtiyacı var. Bedeni onun da yoruluyor. Yaptığı ibadetlerin onun bedeninde de bir takım yorgunlukları olabiliyor. Bu manada Peygamberimiz kendi hayatını örnek vermiş. O hayattaki ölçünün aşılmaması gerektiğini öğretmiş. Biz de hayatımızda dengeyle, ölçüyle gideceğiz. Geceleri veya gündüzleri dinlenme zamanlarında dinleneceğiz ve çalışma, ibadet etme zamanlarında ibadet edeceğiz. Her şeyin hakkını teslim edeceğiz. Bedenimizin hakkını unutmadan ailemize, ailemizin hakkını unutmadan cemiyete vakit ayıracağız ve her şeyin ötesinde üzerimizde en büyük hak sahibi olan Allah-u Teala'ya da ibadetle, kullukla, şükürle, takvayla, sabırla onun emrettiği, Peygamber Efendimizin çerçevesinin çizdiği şekliyle kulluk göstereceğiz, ibadet edeceğiz. Burada Peygamber Efendimiz gece ibadetinde uyku bastırınca, kendisinden bu hal geçinceye kadar istirahat etsin, uyusun buyuruyor. Ardından da böyle bir durumda uykuluyken insanın ne söyleyeceğini bilemediğini, bazen kendi aleyhine olacak şeyleri söyleyebileceğini de işaret ediyor. Gerçekten ibadet şuur haliyle ne söylediğini, ne yaptığını bilerek yapılması gereken bir davranış şeklidir. Niyetinin insanın iyi olması yetmez. Sözünü, yaptığı hareketini ölçüp biçip tartması ve ona göre yapması gerekir. Ben yaptım olduğuyla ibadet yapılmaz. İnsan bu manada sadece uykuluyken değil, Kur'an-ı Kerim insanın sarhoş bir vaziyetteyken de namaza yaklaşmaması gerektiğini emreder. Bu şunu gösteriyor: İnsan ibadet ederken aklını başına alacak. Dünya ile ilgili de kafasını meşgul eden şeyleri en asgariye indirecek. Ne söylediğini, ne yaptığını, Allah'ın huzurunda nasıl divan durduğunu fark edecek. Yoksa o ibadet insana maksud olan, gaye olan hayrı, bereketi, fazileti vermiyor. Belki biz yasak savar kabilinden bir an önce namazı aradan çıkartmak istiyoruz. Bunun için namaz kılıyoruz. Söylediğimizi düşünmeden konuşuyoruz, Allah'tan bir şeyler istiyoruz ama ne dediğimizin farkında olmadan istiyoruz. Belki üzerimizden farz borcu düşüyor ama bu Allah'ın rızasına sebep oluyor mu? Bu Allah'ın fahşa ve münkerden uzaklaştıran bir namaz diye tarif ettiği namaza uyuyor mu? Bunu herkes kendi vicdanında, kendi hayatında ölçüp biçmeli. Muhterem dinleyicilerim, bir menkıbeyle, bir kıssayla bugünkü sohbetimizi de tamamlamış olalım. Allah dostlarından Ebu Said Harras, Kuddisesi Ruh, bir gece rüyasında Peygamber Efendimiz'i görüyor. Ve ona şöyle bir mazerette bulunuyor. Ey Allah'ın Resulü, beni affet. Ben Allah'ın muhabbeti sebebiyle yeteri kadar senin muhabbetinle meşgul olamıyorum. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de cevaben, ey mübarek, bilmez misin ki Allah Teala'yı seven beni sevmiş olur, buyuruyor. Muhterem dinleyicilerim, insan Allah'ın sevgisine, Peygamber Efendimiz'i severek, onun sünnetini taklit ederek, onun sünnetine ittiba ederek, uyarak kavuşur. Bunun dışındaki bir yol, insanı Allah'a yaklaştırmadığı gibi, hatta onun Allah'tan uzaklaşmasına sebep olabilir. Bu manada biz İslam'ın bize çizdiği çerçevesinde kalmak, Peygamberimizin öğrettiği dindarlık ölçüleriyle, takva ölçüleriyle Allah'a yaklaşmak zorundayız. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin kalplerinde en çok yer etmesi gereken, en çok sevmeleri gereken varlık olarak Allah-u Teala haber verilir. Biz bütün başka varlıkları sevsek de onların sevgisi Allah için olduğunda insana bir seviye kazandırır. Şayet Allah'ı unutarak Allah'a rağmen sevdiğimiz bir şeyler varsa bu da bizim için manevi kayıp noktasıdır. Biz Peygamber Efendimiz'i de Allah'ı bize öğrettiği için severiz. Bizi Allah'a yaklaştırdığı için severiz. Allah'ın Peygamber Efendimiz'i sevmemizi emrettiği için Peygamber Efendimiz'i severiz. Peygamberimize duyduğumuz sevgi de yine Allah'ın belirlediği sınırlar dahilindedir. Şayet biz Peygamber Efendimiz'i Allah'tan daha çok sevmeye başlarsak o da bir kayma noktamız olur. Nitekim daha önceki milletler, daha önceki din mensupları kendi peygamberlerini aşırı sevdikleri için bazen yoldan çıkmışlardı. Mesela Hazreti İsa'ya duydukları sevgi onun Allah'ın oğlu noktasına taşımıştı. Bu da bir sapıklığa dönüşmüştü. O halde insan sevgisiyle de imtihan olur. Mühim olan sevgileri itidalde tutmak, Allah'ın rızası çerçevesinde, onun emirleri çerçevesinde ve o sevginin hak ettiği nispette tutabilmektir. Tabii bu çok zor bir şey. İnsanın gönlü bazen Allah'ın sevdiği varlıklara, bazen sevmediği varlıklara kayabiliyor. Bu noktada Allah'ın yardımını istemek, ona duayla, niyazda bulunmak da bizim için tek çıkış noktası. Rabbimiz sevdiklerini bize sevdirsin, sevdiklerine bizi sevdirsin, bizi rızasına erdirsin, bizi sevdiği ibadetlerle meşgul etsin, bizi sevsin, bizi sevdirsin, bizi rızasına erdirsin. Muhterem dinleyicilerim, Bu dualarla, bu cümlelerle bu haftaki programımızda neticelendirmiş olalım. Allah'a emanet olun. Gelecek hafta tekrar buluşabilmek ümidiyle.